Ayrım 40.
Sayfa 426. Havariler İsa'nın çevresini almışlar, kaygı içinde bakıyorlardı. İşaret verecek miydi, vermeyecek miydi? Ne bekliyordu? Daha ne kadar bekleyecekti? Ne diye gecikiyordu? İşaret vermek üzere elini göğe kaldıracağına ne diye yere bakıp duruyordu? Tabii onun aceleye ihtiyacı yoktu ama onların vardı. Onlar yoksuldular. Her şeylerini feda etmişlerdi. Yaptıklarının karşılığını alma vakti gelmişti. ''Karar ver Efendimiz'' dedi Petrus. Yüzü kıpkırmızı olmuş, ter içinde kalmıştı. ''İşaret ver.'' İsa kıpırdamadan duruyordu. Gözlerini kapamıştı. Alnından iri ter taneleri damlıyordu. ''Günün yaklaşıyor Rabbim'' deyip duruyordu kendi kendine. ''Dünyanın sonu geldi.'' Bu sonu kendimin getirdiğini biliyorum ama ölerek. Bunu defalarca tekrar ettikten sonra cesaretlendi. Yuhanna da ona doğru geldi. Omzuna dokundu ve gözlerini açsın diye itti. ''İşareti şimdi vermezsen'' dedi. ''Hapı yuttuk. Bugünkü yaptığın ölüm demektir.'' ''Ölüm demektir'' diye söze katıldı Thomas da. ''Ölüm istemediğimizi de bilesin.'' ''Ölmek mi?'' diye bağırdı Filipus ile Nathaniel irkilerek. ''Biz buraya saltanat sürmeye geldik.'' Yuhanna İsa'nın göğsüne yaslandı. ''Ne düşünüyorsun Efendimiz?'' diye sordu. Ama İsa onu itti. ''Yahuda, gel yanıma.'' dedi. Kızıl sakalın sağlam yapılı kolu üstüne dayandı. ''Cesaret Efendimiz'' diye fısıldadı Yahuda. ''Vakit geldi, onları utandırmamız gerek.'' Yakup Yahuda'ya nefretle bakıyordu. Eskiden İsa dönüp ona bakmazdı bile. Şimdi ise neydi bu dostluk, bu gizli fısıldaşmalar? Bir şeyler karıştırıyorlar ikisi. Ne dersin Matta? Hiç. Ben sizlerin söylediklerinizi ve yaptıklarınızı yazıyorum. Benim işim bu. İsa Yahuda'nın kolunu sıktı. Birden başı döner gibi oldu. Yahuda tuttu. Yoruldun mu Efendimiz diye sordu. Evet yoruldum. Tanrı'yı düşün, gücün yerine gelir diye cevap verdi kızıl sakal. İsa dengesini bularak havarilerine döndü. ''Gelin gidelim.'' dedi. Ama havariler yerlerinden kıpırdamıyorlardı. Oradan ayrılmak istemiyorlardı. Nereye gidilecekti? Betanya'ya mı? Ne kadar kalınacaktı orada? Bu gidip gelmelerden bıkmışlardı artık. ''Bizi oyalıyor.'' dedi Nathaniel yavaşça dostuna. ''Yerimden kıpırdamıyorum ben.'' Bunu söyledikten sonra kös kös Betanya'ya gitmeye başlayan havarilere katıldı. Arkalarından Levililerle Ferisiler kahkahadan patlayacaklardı neredeyse. Çirkin yuvarlak omuzlu gençten bir Levili bir limon kabuğu fırlattı. Kabuk gelip Petrus'un yüzüne çarptı. ''İyi nişan aldın Saul, turnayı tam gözünden vurdun.'' Petrus Levili'ye saldırmak üzere dönmüştü ki Andreas tuttu. ''Sabırlı ol kardeşim'' dedi. ''Bizim sıramız da gelecek.'' ''Ne zaman? Kahrolasıca ne zaman Andreas?'' diye homurdandı Petrus. ''Görmüyor musun ne kötü durumlara düştük?'' Aşağılanmış bir halde sessizce yola düzüldüler. Arkalarındaki kalabalık lanetler okuyarak dağıldı. Artık kimse gitmiyordu ardından. Efendi geçsin diye kimsenin yere giysisini serdiği yoktu. Filipus eşeği çekiyor, arkada da Nathaniel eşeğin kuyruğunu tutuyordu. İkisi de hayvanı bir an önce sahibine teslim etmek istiyordu. Başlarının belaya girmesini istemiyorlardı. Güneş parlıyordu, ılık bir meltem esiyordu. Yükselen toz bulutları onları boğuyordu. Betanya yolu üstünde karşılarına koca bıyıklı iki arkadaşıyla birlikte Barabbas dikildi. ''Efendinizi nereye götürüyorsunuz?'' diye bağırdı. ''Başımıza gelenler, korkudan neredeyse altlarına yapacaklar.'' ''Lazarus'u dirilsin diye götürüyorlar.'' diye cevap verdi Barabbas'ın arkadaşları kahkahalar atarak. Betanya'ya vardıklarında eve girerken yaşlı hahamın son nefesini vermek üzere olduğunu gördüler. Kadınlar çevresinde diz çökmüştü, kıpırdamadan göçmesini seyrediyorlardı. Onu geri getirmek için ellerinden bir şey gelmeyeceğini biliyorlardı. İsa yaklaşıp elini adamın alnına koydu. Haham gülümsedi ama gözlerini açmadı. Canları sıkkın havarlar avluya çömeldi. Konuşmuyorlardı. İsa Yahuda'ya başıyla işaret yaptı. ''Yahuda kardeşim, vakit tamam. Hazır mısın? Yine soruyorum sana. Niye beni seçtin? En güçlü olan sensin biliyorsun. Ötekiler dayanamaz. Yüksek rahip Kayfa ile görüştün mü?'' ''Evet. Nerede ve ne zaman olacağını soruyor. Fısıhın arifesinde, Paskalya yemeğinden sonra Cessemane'de olacağını söyle. Cesaretli olmaya çalış Yahuda kardeşim.'' ''Ben de çalışıyorum.'' Yahuda başını salladı ve söz söylemeden ayın yükselmesini beklemek üzere yola çıktı. ''Kudüs'te ne oldu?'' diye Salome oğullarına sordu. ''Ne oldu da bu kadar sessiz duruyorsunuz?'' ''Evimizi kum üstüne kurduk sanıyorum anne.'' diye cevap verdi Yakup. ''Olan oldu.'' ''Peki Efendimiz, ihtişam, altın, işlemeli ipekler, tahtlar beni aldattı mı yani?'' İhtiyar kadın oğullarına bakarak el çırptı ama hiçbiri cevap vermedi. Ay Moab dağlarının ardından yükseldi. Üzgün bir dolunaydı. Duraklayarak bir süre dağın doruğunda kaldı. Dünyaya baktı. Birden karar aldı. Doruklardan kurtularak yükselmeye başladı. Lazarus'un karanlık evi sanki birden badanalanmış gibi pırıl pırıl parlamaya başladı. Haberler tan ağrırken hocanın çevresinde toplandılar. Konuşmuyordu. Sanki onları ilk ya da son kez görüyormuş gibi hepsine ayrı ayrı bakıyordu. Öğleye doğru ağzını açtı. Dostlarım, kutsal fısıh bayramını sizlerle kutlamak istiyorum. Böyle bir günde atalarımız yola çıkmış, kölelik ülkesini arkalarında bırakıp çölün özgürlüğüne girmişti. Biz de bu fısıh günü başka bir kölelikten çıkıp başka bir özgürlüğe girmiş bulunuyoruz. Kulakları olan işitsin. Kimse ağzını açmıyordu. Karanlık geliyordu bu sözler. Neydi bu yeni kölelik ve yeni özgürlük? Anlayamıyorlardı. Biraz sonra Petrus konuştu. Anladığım bir tek şey var Efendimiz. Fısıh koyunsuz olmaz. Koyunu nereden bulacağız? İsa acı acı gülümsedi. Koyun hazır Petrus. Şu anda kendi kendine kesilmeye gidiyor. Yoksullar yeni fısığı kutlayabilsin diye. Bu yüzden koyun için kaygılanma sen. Köşede ses çıkarmadan duran Lazarus kalktı ve iskelet elini göğsüne koyarak şöyle dedi. Efendimiz, hayatımı sana borçluyum. Kötü olmasına rağmen Hades'in karanlıklarından yine iyi. Bu yüzden fısık koyununa gidip armağan olarak kendim getireceğim. Daha çobana bir dostum var. Şimdilik hoşça kalın. Ben gidiyorum. Havariler şaşkınlık içinde ona bakıyorlardı. Bu canlı cenaze kalkıp da kapıya gidecek gücü de nereden bulmuştu? İki kız kardeşi gitmesin diye önlemek istediler ama onları itti, dayanmak için bir değnek aldı ve eşiği açtı. Köy sokaklarından geçti. O geçerken kapılar açılıyordu. Korkan, şaşıran kadınlar bu iğne ipliğin yürüyüşüne hayret ediyorlar, vücuduna acayip acayip bakıyorlardı. Acı çekmesine rağmen ara sıra ıslık çalıyor, nasıl kesinlikle yeniden gençleştiğini göstermek istiyordu ama dudakları pek birleşemiyordu. Islığı bıraktı, ciddi bir ifadeyle dağ, dostunun ağılına giden yokuşa çıkmaya başladı. Bir taş atımı kadar ilerlememişti ki çiçek açmış katır tırnakları arasından Barabas sıçradı karşısına. Kaç gündür köyde dolaşıp durmuştu. Bu anı bekliyordu. Kahrolasıca dirilen herif burnunu dışarı çıkarır çıkarmaz öldürüvermek istiyordu. İnsanların onu ikide bir görüp mucizeyi hatırlamaması gerekti. Meryem'in oğlu onu dirilttiğinden beri epey izleyici toplamıştı. Bu bakımdan Lazarus gerisin geri mezarına gönderilmeli, işi bitirilmeliydi. Cehennem kaçkını seni diye bağırdı ona. Seni görmek beni pek sevindirdi. Söyle bakalım iyi vakit geçirdin mi orada? Hangisi iyi? Hayat mı ölüm mü? Okka her yerde bir diye cevap verdi Lazarus. Geçmek istedi ama Barabas koluyla engelledi. Kusura bakma ama sevgili hayalet dedi. Fısık geliyor koyunum yok. Bu sabah fısık bayramını kutlayabilmem için koyun yerine karşıma çıkacak olan ilk canlıyı kurban edeceğim diye yemin ettim Tanrıma. Talihin varmış. Uzat boynunu bakalım. Tanrı'ya kurban edileceksin. Düşün bir. Lazarus bağırmaya başladı. Barabas gırtlağından yakaladı ama birden korkuya kapıldı. Pamuk gibi bir şeydi elindeki. Hayır, hava gibiydi sanki. Tırnakları batıp çıkmasına rağmen tek bir kan damlası yoktu. Belki de hayalettir diye düşündü. Çiçek bozuğu yüzü sapsarı kesildi. Acıdı mı diye sordu. Hayır dedi Lazarus kaçmak için Barabbas'ın elinden kurtulmaya çalışarak. Dur diye bağırdı Barabbas. Bu kez saçlarından yakaladı ama saç derisiyle birlikte elinde kaldı. Lazarus'un kafatası güneşin altında sarımsı bir beyazlıkta parlıyordu. Lanet olsun sana diye mırıldandı Barabbas tir tir titreyerek. Allah belanı versin hayalet misin sen? Lazarus'un sağ koluna yapışıp hızla sarstı. Söyle hayalet olduğunu bırakacağım seni. Ama sallayınca kol elinde kaldı. Dehşete kapıldı. Çürümekte olan kolu çiçek açan katır tırnakları içine fırlatıp attı. Tükürdü. Midesi bulanmıştı. Öyle korkmuştu ki saçları diken diken olmuştu. Bıçağına sarıldı. Acele bitirmek istiyordu işini. Dikkatle yakaladı ensesinden. Boğazını bir taşa koydu ve kesmeye başladı. Kesiyor. Kesiyor. Ama bıçak işlemiyordu. Bir yün yağını kesmek gibi bir şeydi bu. Barabbas'ın kanı dondu. Ceset mi kesiyorum ben dedi kendi kendine. Kaçmak için bayır aşağı koşmaya başladı. Ama Lazarus'un hala kımıldadığını gördü. Kahrolası dostu onu görür de yeniden diriltir diye düşündü. Korkusunu yenerek Lazarus'u iki ucundan yakaladı ve çamaşır sıkar gibi büktü onu. Omurgaları kırıldı ve ortadan ikiye ayrıldı. Bunları katır tırnaklar arasına gizledi. Sonra da koşa koşa kaçtı. Koştu, koştu. Hayatında ilk kez korkuyordu. Geri bakmaya cesaret edemiyordu. Ah diye mırıldanıyordu. Kudüs'e tam zamanında varıp Yakup'u bulabilseydim, cini çıkarmak için bir muska verirdi bana. Bu sırada Lazarus'un evinde İsa havarilere eğilmiş, görecekleri şeyin onları korkutup dağılmalara sebep olmaması için zihinlerini aydınlatmaya çalışıyordu. Ben yolum dedi onlara. Aynı zamanda insanın yöneldiği evim. Hem kılavuzum hem de kişinin karşıcı gittiği kimseyim. Hepinizin bana inanması gerek. Göreceğiniz şeyden ne olursa olsun korkmayın. Çünkü ben ölmedim. İşitiyor musunuz? Ben ölemem. Yahuda kendi başına avluda duruyordu. Koca ayak parmaklarıyla çakılları deşiyordu. İsa ikide bir dönüp ona bakıyor, yüzünü dile getirilmez bir hüzün kaplıyordu. Efendimiz diye yakınıyordu Yuhanna. Niçin hep yanında kalması için onu çağırıp duruyorsun? Göz bebeklerine bakacak olan bıçak görürsün içinde. Hayır sevgili Yuhanna diye cevap verdi İsa. Bıçak değil, çarmıh. Havariler tedirginlik içinde bakıştılar. Çarmıh mı diye bağırdı Yuhanna İsa'nın göğsünün üstüne düşerek. Efendimiz kimdir çarmıha gerilecek olan? O gözlere kim eğilir de bakarsa çarmıhta yüzünü görür. Ben baktım, kendi yüzümü gördüm. Ama havariler anlamamıştı. Çoğu güldü. İyi ki söyledin Efendimiz diye araya girdi Thomas. Bana sorarsan ben ömrüm boyunca kızıl sakalın gözlerine bakmam. Çocukların, torunların bakacaktır Thomas dedi İsa. Pencereden Yahuda'ya baktı. Yahuda şimdi kapının basamağı üzerinde durmuş Kudüs'e bakıyordu. Sözlerin karanlık Efendimiz diye yakındım hatta. Nasıl yazayım ben şimdi defterimi? Deminden beri kalemini havada tutuyordu. Bir şey anlayamıyor, yazamıyordu. Sen yazasın diye konuşmuyorum hatta dedi İsa acı acı. Tevekkeli değil, katiplere horoz demişler. Kalemini kağıdın alıp ateş atasım geliyor. Matta yazdıklarını çabucak toparlayıp sıvıştı oradan. İsa'nın öfkesi yatışmamıştı. Ben bir şey diyorum, sen başka şey yazıyorsun. Seni okuyanlar da bambaşka türlü anlıyorlar. Ben çarmıhtan, ölümden, gökler hakimiyetinden, Tanrı'dan söz ediyorum. Siz ne anlıyorsunuz? Her biriniz kendi acınızı, çıkarınızı ve isteklerinizi kutsal sözlere ekliyorsunuz. Sözlerim kayboluyor, ruhumda yok oluyor. Buna dayanamam artık. Boğulur gibi ayağa kalktı. Birden zihninin ve yüreğinin kumla doldurulmakta olduğunu duydu. Havariler korkudan sinmişlerdi. Sanki İsa'nın elinde hala üyendire vardı da kımıldamak istemeyen öküzler gibi kendilerini batıracağını sanıyorlardı. Dünya koşuldukları bir arabaydı. İsa sürüyordu. Boyunduruk altında yer değiştiriyorlar ama yerlerinden kıpırdayamıyorlardı. Onlara bakarak İsa bütün gücünün gittiğini duydu. Yeryüzünden göğe giden yol uzundu. Onlar da orada kıpırdamadan duruyorlardı. Ben sizlerle daha ne kadar kalacağım diye bağırdı. Gönlünde önemli sorular olan varsa acele edip sorsun. Bana söyleyecek sözü olan çabuk söylesin. İyi gelir bana söyleyin. Sonra ben gittikten sonra bana iyi söz söylemek fırsatını bulamadığınız için yakınmayın. Beni ne kadar sevdiğinizi bana belirtecek fırsatı bulamadığınız için yakınmayın. O zaman iş işten geçmiş olacak. Kadınlar dinliyorlardı. Bir köşede yığın halinde duruyorlardı. Çenelerini dizler arasına almışlardı. İkide bir ah çekiyorlardı. Her şeyi anlıyorlar ama ağızlarını açıp bir şey söyleyemiyorlardı. Birden Magdalena bir çığlık attı. İlk o sezmişti, içinde cenaze iniltileri patlak vermişti. Sıçrayıp içeri odasına gitti. Yastığının altında yanında taşıdığı kristal şişeyi buldu. Bir gecenin karşılığı olarak eski bir sevgilisinin verdiği Arap kokusu vardı içinde. İsa'nın ardından giderken hep yanında taşırdı. Zavallıcık kendi kendine şöyle derdi. Tanrı büyüktür. Kim bilir belki bir gün sevgilimin saçlarını değerli kokuyla yıkarım. Bir de bakarsınız günün birinde benim yanımda damat olarak durur. Bağrındaki gizli özlemlerdi bunlar ama şimdi sevgilisinin vücudu ardında Eros'u değil ölümü görüyordu. O da bir evlilik gibi koku gerektirirdi. Yastığının altından kristal şişeyi aldı, göğsüne bastırıp ağlamaya başladı. Göğsünde onu bir bebek gibi sallayarak kimse duymasın diye sessiz sessiz ağladı. Sonra gözlerini sildi, dışarı çıktı, gidip İsa'nın ayaklarına kapandı. İsa eğilip onu kaldırmadan önce Magdalena şişeyi kırdı, kokulu mür kutsal ayaklara saçıldı. Sonra ağlayarak saçını döküp kokulu ayakları sildi. Geri kalan kokuyu sevgilisinin başına sürdü. Sonra yeniden yere kapanarak ayaklarını öpmeye başladı. Havariler harekete gelmişti. Böyle pahalı bir kokuyu boşa harcamak yazık, dedi tüccar Thomas. Satmış olsaydık nice yoksulu besleyebilirdik. Nice öküzlere çeyiz olurdu dedi Nathaniel. Koyun alırdık dedi Filipus. Kötüye işaret dedi Yuhanna mırıldanıp iç çekerek. Bu gibi kokularla zenginlerin cenazeleri yıkanır. Keşke yapmasaydım Maria. Yaşar'ın sevgili kokusunu alır da gelirse. İsa gülümsedi. Yoksul eksik olmayacaktır çevremizde dedi. Ama beni her zaman aranızda bulamayacaksınız. Bu yüzden bir şişe kokunun benim uğruma harcanmasının önemi yok. Öyle zamanlar da olabilir ki israf bile göğe çıkıp bacısı asalet ile yan yana oturur. Yuhanna, sevgili Yuhanna, sıkılmayasın. Ölüm daima gelir. Saçlar kokuluyken gelmesi daha iyidir. Ev bir zengin mezarı gibi kokuyordu. Yahuda göründü. Kısa bir bakış fırlattı İsa'ya. Havarilere sırrı açmış olabilir miydi? Ölmek üzere olanı mür ile mesmi ediyorlardı. Ama İsa gülümsüyordu. Yahuda kardeşim dedi. Gökteki kırlangıç yerdeki geyikten daha tez koşar. Kırlangıçtan daha çabuk da insanın zihni uçar. İnsanın zihninden daha hızlı ise kadın yüreği vardır. Konuşması biterken Magdalena'yı gösterdi. Petrus ağzını açtı. Birçok şey söyledik ama en önemlisini unuttuk. Kudüs'te nerede geçireceğiz Fısa Efendimiz? Bana sorarsan Kireneli Simon'un meyhanesine gidelim. Tanrı başka türlü buyurdu dedi İsa. Kalk Petrus, Yuhanna'yı al ve Kudüs'e git. Orada sırtında testi taşıyan birini göreceksin. Onun peşi sıra git. Bir eve girecektir. Sen de gir. Sahibine de ki Efendimizin selamı var. Fısıh yemeğini havarileriyle yemek üzere sofrasını nereye kurdunuz diye sor. O benden selam söyle efendine. Her şey hazırdır. Onu bekliyorum diyecektir. Havariler bakıştılar. Bebekler gibi hayretler içindeydiler. Ciddi mi söylüyorsun diye sordu Petrus şaşı gözlerle. Her şey hazır mı? Koyun, kebap şişleri, şarap, her şey, her şey dedi İsa. Hadi gidin, inanın. Burada biz oturup konuşuyoruz ama Tanrı oturup konuşmuyor. İnsanlar için çalışıyor. O sırada evin arkasındaki köşeden zayıf bir hırıltı duyuldu. Hepsi de utanarak döndü. Bütün bu süre içinde ölümle pençeleşen yaşlı hamı unutmuşlardı. Ardında üç kadınla Magdalena koştu. Havariler yatağın başına vardılar. İsa yine elini yaşlı adamın buz kesilmiş dudaklarına koydu. Adam gözlerini açtı, onu görünce gülümsedi. Derken eliyle kadınlara ve erkeklere gitmelerini işaret etti. Yalnız kalınca İsa eğilip dudağından öptü. İhtiyar yüzü pırıl pırıl İsa'nın gözleri içine bakıyordu. Ağacı yeniden gördüm. İlyas'ı, Musa'yı ve seni. Artık eminim. Gidiyorum. Tanrı seni kutsal kılsın peder. Memnun musun? Evet. Elini ver öpeyim. İsa'nın elini yakaladı ve buz dudaklarını uzun süre oraya yapışık tuttu. Vecit içinde ona bakıyor, ses çıkarmadan Allah'a ısmarladık diyordu. Ama çok geçmeden yine konuştu. Sen ne zaman geleceksin oraya, yükseklere? Yarın, Fısıh Bayramı'nda. Orada görüşürüz yine peder. İhtiyar ağam ellerini kavuşturdu. Köz bağlarını kulunun, Tanrım diye mırıldandı. Gözlerim kurtarıcıyı gördü. Güneş ufka varmış, kıpkırmızı batmak üzereydi. Göğün karşı ucunda doğuda mavimsi beyaz bir parlaklık belirmişti. Neredeyse Paskalya'ya yükselecekti, koskoca, sessiz. Güneşin soluk ışınları hala giriyordu evin içine. İsa'nın ince yüzüne eğik olarak iniyor, havarilerin alınlarını, burunlarını ve ellerini yakalıyor. Köşeye giderek yaşlı hahamın sakin, mutlu, artık ölümsüz olmuş yüzünü okşuyordu. Maria tezgah başındaydı. Baştan başa gölgeyle kaplıydı. Kimse gözyaşlarının yanaklarından aşağı, çenesine ve yarı örülmüş olan kumaş üstüne aktığını görmüyordu. Ev hala kokuyordu. İsa'nın parmak uçlarından mür damlıyordu. Sessiz sessiz otururken, gece yaklaştıkça herkesin yüreği daha bir ezilirken, pencereden kılıç gibi bir kırlangıç girdi. Başları üzerine üç kere dolaştı. Sevinç içinde baktı. Derken ok gibi güneşe doğru atıldı. Beyaz karnını, çentikli kanatlarını görmeye vakit bile bulamadılar. Beklenen esrarlı işaret buymuş gibi İsa kalktı. Vakit tamam dedi. Ocağa, alet ve edevatlara, kaplara, çanaklara, lambaya, su testisine, tezgaha doğru bir süre baktı. Derken bakışları dört kadına doğru, ihtiyar Salome'ye, Marta'ya, Magdalena'ya ve doku dokuyan Maria'ya yöneldi. En sonra da sonsuz hayata kavuşmuş olan beyaz ihtiyar adama gitti. Elveda dedi elini sallayarak. Üç genç kadının hiçbiri cevap veremedi. Ama ihtiyar Salome, bize öyle bakma yavrum dedi. Sanki bir daha bizi görmeyecekmiş gibi bakıyorsun. Elveda dedi yine İsa. Kadınlara yaklaştı ve elini ilkin Magdalena'nın sonra da Marta'nın saç üstüne koydu. Dokuyan kadın yerinden kalkıp yaklaştı. O da başını önüne eğdi. Sanki kendilerini kutsuyormuş, onlara sarılıyormuş gibi, sanki üçünü birden hep birlikte kalmak üzere alıp götürecekmiş gibi geliyordu onlara. Derken üçü birden ansızın ağıta başladılar. Avluya çıktılar. Havariler arkalarından gidiyorlardı. Kuyunun üstünde, avlunun çitinde bir hanım eli açmıştı. Gece içinde kokusu iç bayıyordu. İsa elini uzatıp kopardı, dişler arasına soktu. Tanrı bana güç versin diye dua ediyordu içinden. Şu ince çiçeği dişlerinin arasında tutabilecek kadar güç versin. Bütün çarmıha geriliş acılarının sonuna kadar ısırmadan tutabileyim onu. Sokak kapısının eşiğinde bir kez daha durdu, elini kaldırdı ve derin bir sesle bağırdı. Elveda kadınlar. Hiçbiri cevap vermedi. İniltileri avluda çınlıyordu. İsa öne geçti. Topluluk da Kudüs'e doğru yola çıktı. Moab dağlarından dolunay yükseldi. Güneş Yahudiye dağları ardından battı. Bir süre göğün iki müceferi birbirine baktılar. Derken biri yükseldi, öteki battı. İsa yanında yürüyen Yahuda'ya başıyla işaret etti. Aralarında bir sır olmalıydı. Sessiz sessiz konuşuyorlardı. Bazen İsa, bazen Yahuda başını öne eğiyordu. Her bir de sanki her bir kelime bir altın parçasıymış gibi cevabını tartarak veriyordu. Üzülüyorum Yahuda kardeşim dedi İsa, ama gerekli. Sana önce de sordum Efendimiz, başka yolu yok mu bunun? Hayır Yahuda kardeşim, keşke olaydı, istemez miydim? Ben de aradım durdum, bekledim şimdiye dek ama boşuna. Hayır yok başka yolu, dünyanın sonu geldi. Bu dünya, bu şeytan hakimiyeti yok edilecek, gökler hakimiyeti inecek. Ben getireceğim onu, nasıl mı? Ölerek. Başka çaresi yok, titreme öyle Yahuda, kardeşim, 3 gün sonra dirileceğim. Bunu beni avutmak için söylüyorsun. Yüreğim parçalanmadan seni ele vereyim diye. Dayanıklılığımdan söz ediyorsun. Beni cesaretlendirmek için söylüyorsun böyle. Hayır, o müthiş ana yaklaştıkça, hayır Efendimiz. Hayır, dayanamayacağım. Dayanacaksın Yahuda kardeşim. Tanrı sana gücünü verir. Ne kadar gerekse o kadarını verecektir. Çünkü benim öldürülmem, senin de beni ele vermen gerek. İkimiz dünyayı kurtarmalıyız. Yardım et bana. Yahuda başını eğdi. Bir süre sonra sordu. Efendine ihanet etmen gerekseydi eder miydin? İsa uzun uzun düşündü. Sonunda hayır, yazık ki edemezdim. Bu yüzden Tanrı bana acıdı da daha kolay ödev verdi. Çarmıha gerilmeyi. İsa kolundan tuttu ve yavaş etkileyici bir sesle konuştu. Beni yalnız bırakma. Yardım et bana. Yüksek rahip Kayfa'ya söylemedin mi? Tapınak görevlileri beni yakalayacak olanlar silahlanmış, hazır değiller mi? Her şey düşündüğümüz gibi olmadı mı Yahuda? Hadi bu gece hep birlikte Fısıh Bayramı'nı kutlayalım. Ben sana işaret verdiğimde gider alır gelirsin onları. Karanlık gün sayısı sadece 3. Şimşek gibi gelip geçecektir. 3. günde vecd içinde raks edeceğiz hep birlikte. Ben dirildiğimde.